Ayrı motigiri sayfa 255 bölüm 59. CEP Consorzio Edilizia Popolare 4 blok halinde inşa edilmiş orta direğe hitap eden gösterişsiz apartmanlardan oluşan bir mahalleydi. 50'li yıllarda bu tip siteler İtalya'nın her yerinde bir anda patrak gibi çoğalmıştı. Bu görüntü bana Pompei'de olduğu gibi yanardağ püskürtmesinin taşlaştırdığı binaları anımsattı. Ancak bu mahalledeki beton yapılar sefaletle, işsizlikle, para sıkıntısıyla taşlaşmıştı. Bütün ayrıntılar tamamdı. Kirli, kaba sıvalı bina cepheleri, araba iskeletleriyle dolu otoparklar, cılız ağaçlarla çevrili harap haldeki oyun alanları, terk edilmiş arazileri barındıran bahçeler. Yoluma devam ettim. Kırık dökük sokak lambaları, toprak futbol sahaları, burası terk edilmiş bir mahalleden çok geleceği olmayan bir yerdi. Ölümün sıradanlaştırdığı bir dünya. Birçok boşaltma alanının hemen yanına inşa edilmiş, çatısı ondüle saçtan şapeli gördüm. Mahalle sakinlerinin Agostina'nın iyileşmesi için dua ettikleri ve Lourdes'e yapacağı yolculuk için para toplarken hayal ettikleri bölge. Hayalimde canlandırdığım bu görüntü aklıma başka bir şeyler daha getirdi. Agostino'nun röportajında söylediklerini. Sıradan biriydim. Atsızlardan bir atsız. Ve sadece bu nedenle ki bundan şüphem yok, Bakire Meryem beni seçti. Aynı şekilde Agostino'nun hikayesini benimseyerek bundan daha uygun bir mahalle de olamazdı. Çünkü başka hiçbir şey ama kesinlikle hiçbir şey Paterno'yu bu şekilde ön plana çıkaramazdı. Agostino'nun apartmanını buldum. Plazina D, Scala E, A. Adresi adli sicil fotoğraflarının altında yazılıydı. Arabadan indim. Burada ortamı koklamaya gelmiştim. Ama bunu yapmam gereken en son şey olduğunu da hemen anladım. Boğucu bir hava vardı. Burada fırtına ile birlikte müthiş bir kükürt kokusu hakimdi. Binaların birinden bir adam fırladı. Yüzünü kaşkoluyla sarmıştı. Pardesümün yakasıyla ağzımı örttüm ve ona doğru koştum. Ne olduğunu sordum. Adam kaşkolunu açmadan cevap verdi. Bu bir tuz fırtınası. Mahallemizi çevreleyen tuzlaların çökeltisi. Püskürtme olduğunda her yerden gaz çıkıyor. Onlar da bizim küçük yanardağlarımız. Bölge de çok ünlüdür. Hızlı hızlı birkaç fotoğraf çektim ve sığınmak için bir köşe bulmak amacıyla arabama döndüm. Kokunun biraz daha dayanılır olduğu birkaç blok ötede boş bir oyun alanının yakınında durdum. Eski püskü bir salıncağın dışında başka bir şey yoktu. Kafa dinlemek ve düşünmek için fena bir yer değildi. Rüzgarda sallanan salıncağın zincirlerinden çıkan sesin eşliğinde düşünmeye başladım. Agostina mucizesi. İnanmakta zorlanıyordum. Böyle göz alıcı kutsallık gösterilerine içgüdüsel bir biçimde hep şüpheyle yaklaşmışımdır. Ruanda'dan beri sorumluluklarını bilen, muciz, münzevi ve sert bir adamdım ve sert bir inanandım. Tanrı dünyaya müdahale etmiyordu. Bizi bizimle baş başa bırakmıştı. Bize mesajını vermiş, ona ulaşmak için izlememiz gereken yolu göstermişti. Günahlara karşı direnmek, karanlıklardan kurtulmak elimizdeydi. Uzun lafın kısası başımızın çaresine bakmalıydık. Bu bizim güçsüzlüğümüz, yüce gönüllülüğümüzdü. Bir tür birlikte yaratmaktı. İşte bu nedenle olağanüstü tavasatlara inanmıyordum. Tanrı bir anda birini sevgili kulu olarak seçmiş ve mucize mi yaratmıştı? Bu Hristiyan inancına uymayan bir şeydi. Günlük yaşamda tek bir mucize vardı. O da ölümlü varlığın Tanrı'ya ulaşmasıydı. Ve sadece insanın içindeki inanç bunu gerçekleştirebilirdi. İnsan ruhu maddeden çok daha güçlüydü. Agostina o başka bir sorundu. İşlediği veya işlediğini iddia etti cinayet her şeyi değiştiriyordu. Bir mucize ancak günahlarından arınmış bir ruhta gerçekleşebilirdi. Vatikan avukatlarını bu olaya seferber etme nedenini tahmin edebiliyordum. Amaç onun masumluğunu, Agustina suçunu kabul etmesine rağmen ispatlamak değil, daha kötü şeylerin olmasını engellemekti. Bu olay büyük bir gürültü koparmıştı. Sante'de böyle bir canavarı resmen bir mucizenin baş kişisi olarak ilan ederek çok büyük bir hata yapmıştı. Bu skandalı örtbas etmeleri gerekiyordu. Hava kararmaya başlamıştı. Çimenler karanlığın içinde hışırdıyordu. Mahalle yavaş yavaş siliniyordu. Saat 17.00'dı ve hala Michel Gupa'dan haber yoktu. Tepeden tırnağa buz kesmiştim. Arabaya dönmeye ve birkaç telefon görüşmesi yapmaya karar verdim. Önce Falco'yu aradım. Ne haber? Diye sordum. Bir şey yok. Cinayetler hakkında uluslararası ölçekte bir araştırma yaptım ama sonuç alamadım. Şimdilik beklemem gerekiyor. Ya Jura bölgesindeki entomolojistler? Hiç. Yüreği boş ver. Sarı dini ve hassasiyetini düşündüm. Unitel 6 ile Notre Dame de Bienfaitre'nin arasında bir bağ var mı? Araştırabildin mi? Evet, ama hiçbir şey bulamadım. Biraz daha eşele. Hac seferlerini, seminerleri. Ne arıyorum? En ufak bir fikrim yok. Yolcu listelerini, seyahatlerin ne kadar sıklıkla olduğunu, fiyatlarını araştır. Yap bir şeyler işte. Tüm bunları ruhsuz bir şekilde söylemiştim ve Pavko muhtemelen bunu hissetmişti. Emniyette dedim. Her şey yolunda mı? Sulağı duruldu mu? Öyle denebilir. Dumanya beni seninle ilgili olarak sorguya çekti. Bir önceki gece emniyete bir SMS yollamış ve tatilimi uzattığımı söylemiştim. Böyle bir mesaj bazı açıklamalarda gerektiriyordu. Ama şu an için böyle bir riski göze alamazdım. Peki ona ne söyledin? Gerçeği, neyin peşinde olduğu hakkında hiçbir fikrim olmadığını. Yardımcımdan iyi akşamlar diledim ve Liken, bok böceği ve diğer çürümüş cesetler hakkında yaptığı araştırmaları sormak için Svensson'u aradım. Adli tabip bana en ufak bir ışık yakmadı. Botanikçilerin yaptığı araştırmalardan da bir sonuç çıkmadığını söylediğinde şaşırmadım. Bitki ve böcek kataloglarına kadar incelemişti. Bok böceği konusunda uzmanlar Plink'in söylediklerini tasdik etmiş ve böcek yetiştirme alanlarının listesini vermişlerdi. Aralarında Jura Vadisi'nin de yakınlarında olan yoktu. Cesetlere gelince İsveçli birçok telefon görüşmesi yapmıştı ama boşuna. Bütün morglara internet üzerinden mesaj yollamıştı. Ancak henüz bir cevap alamamıştı. Böyle bir araştırma tüm Avrupa'da yapılabilir mi diye sordum. Svensson homurdandı ama bu hayır anlamına gelmiyordu. Çaba göstereceğini biliyordum. Sonra faturatörü aradım. Haberler kötüydü. İsviçre'deki hesap sahibi bizzat gelip parayı nakit olarak alıyordu. Başka bir hesaba hiçbir şekilde virman yapmamıştı. Peki parayı alan kimdi? Bu yeni koşullar altında benim özel dedektif varsayımım fos çıkıyordu. Silvi 13 yıldan beri kime para yolluyordu? Ona şantaj mı yapıyorlardı? Vicdanını rahatlatmak için bir tür rüşvet miydi? Şu durumda bunu öğrenmem pek mümkün değildi anlaşılan. Son olarak Sarıdin'e telefon ettim. Yaptığımız anlaşmadan bu yana bir gün geçmişti. Jandarma gün içinde bana iki kez mesaj bırakmıştı. Bu ne demek oluyor? Diye bağırdı. Bu olayı da başka bir polisin işi ne? İlk kez benimle sen diye konuşuyordu. Ben de ona uydum. Sen neden söz ediyorsun? Entomolojistler bana Parisli bir polisin de bu işe burnunu soktuğunu söylediler. Dikkat et Dury, bana karşı dürüst ol. Aksi takdirde ben... Bağırmasını yarıda keserek ona yardımcılarından birinin Jura bölgesindeki entomolojistlerin listesini çıkardığını söyledim. Ve bu araştırmaların anlaşmamızın öncesinde başladığını ifade ettim. Bugün de ondan her şeyi durdurmasını istediğimi belirttim. Tarezin sakinleşti. Sende yeni bir şeyler var mı? Diye sordum. Hayır, bir kez daha baştan başlayalım. Ama hiçbir şey bulamadım. Bölgedeki amatörler hepsi bu. Emekliler, öğrenciler. Hala açmazdık. Bununla birlikte Plink'in sözcükleri hala kafamın içinde dönüp duruyordu. O burada, bana inan, çok yakınımızda. Vadenin bir yerlerinde onun varlığını hissediyorum. Aramak gerekiyor. Bulana kadar aramak. Bu kez Sarıdin bana yeni bir şeyler olup olmadığını sordu. Tereddütte kaldım. Aslında edindiğim bilgiler jandarma ile paylaşmak istediğim bilgiler değildi. Açıklayamadığım bazı şeyler beni frenliyordu. Belki de bunun sebebi Chopard'ın denklemiydi. Yani şu %30 yasası. Ona yarın arayacağıma dair söz verdim. Akşam yemeği saatine kadar şehirde dolaştım. Geceyle birlikte lav atelleri de ürkütücü ve etkileyici bir görünüme kavuşuyordu. Sokaklar kayaların içindeki yarıklar gibi açılıyor, tüm gizemini ve hazmetini sergiliyordu. Catania bu kapkara kent, sokak lambalarının çiçek ışığı altında, insanların yatma vakti uyanan bir gece kuşu gibiydi. Boşuna bir Japon restoranı aradım. Yeşil çay, pirinç ve bagetler. Sonuçta bir pizzacıda çalmamakta direnen telefonumla baş başa bir akşam yemeği yedim. Sandalyemde dimdik oturdum. Çevremdeki çatal bıçak seslerini kulaklarımı tıkayarak başka duygulara odaklandım. Ançüez, domates ve kokulara. Deniz kabuklularıyla ve şişelere yerleştirilmiş yelkenlilerle dekore edilmiş koyu renkli ahşap lambiriyle burası bir denizci mağarasını andırıyordu. Değişik kahverengi tonlarında kadife elbiseleriyle garson kızlar kestane şekerlerini hatırlatıyordu. Saat 20.00'da restorandan çıktım. Gupe'den hala haber yoktu. Agostina ile karşılaşmak için sabırsızlanıyordum. Bu da beni geriyordu. Malaspina Hastanesi'nde bir şeyler bulacaktım. Bunu hissediyordum. Ya da en azından öyle umuyordum. Bu anlaşılmaz labirenti aydınlatacak bir ışık. Otele döndüm ve televizyonu açtım. Etna hala o en önemli haberdi. Kuzeyde olduğu gibi güneyde de lav püskürtmeye devam ediyordu ve güneydeki şehirlerde panik başlamıştı. Ciare, Santa Venezia, Zafferana, Etno, binlerce insan boşaltılmıştı. Stüdyoya davet edilmiş bir uzman püskürtmeyi 3 evrenin takip edeceğini söylüyordu. Önce sismik dalgalar, ardından hiç kimsenin sonuçlarını tahmin edemeyeceği lav patlamaları ve en sonunda da kül yağmurları. Çok yakında tüm bölge simsiyah ve kalın bir toz bulutuyla kaplanacaktı. Adam gülümseyerek şöyle devam ediyordu. Ama Catania buna alışkındır. Bu anahtar kelimeydi. Yine de bu seferki püskürtme herkesin alışkın olduğundan çok daha şiddetliydi. Korkmak gerekiyor muydu acaba? Yanardağın öfkesinden korkmak. Bir kez daha bu ortamda tehditkar bir şeyler görüyordum. Şeytan bir yerlerde beni bekliyordu. Bilgisayarımı kablolarını ve şarjı çıkardım. Öğleden sonra ile ilgili düşüncelerimi yazmak için aldığım fotoğrafları numaralamak istiyordum. Sonunda telefonum titredi. Hemen açtım. Pronto? Gepo. Yarın saat 10'da Malaspina'da bekleniyorsunuz. İmzalı bir izin belgesi gerekiyor mu? Belgeye gerek yok. Siz doğruca oraya gidin. Avukatlara haber verdiniz mi? Bir ay burada mı kalmak istiyorsunuz? Teşekkür ederim. Önemli değil. Agostina'yı seveceksiniz. İyi şanslar. Adam telefonu yüzüme kapatmak için hareket ederken sordum. Size bir şey daha sorabilir miyim? Son bir şey. Agostina'ya karşı maddi kanıtlar var mı biliyor musunuz? Gepo gülerek kahkaha attı. Dalga mı geçiyorsunuz? O olay mahalli parmak izleriyle doluydu. Bölüm 60. Kaya yüzeyleri görünmez iki elin tuttuğu anneler gibi güneşte parlıyordu. Üst üste duran taşlar kurşini renkteki totemleri andırıyordu. Issız yaylalar gökyüzünün dayanılmaz parlaklığı altında ızdırap çekiyor gibiydi. 100 metre aşağıda palezin dibinde deniz insanın retinasını rahatsız eden milyonlarca dalgayla hareket hareleniyordu. Tüm manzara titriyordu sanki. Ufku bu şekilde titrek ve puslu gösteren şeyin sıcaklık olduğu düşünülebilirdi ama ısı 0 dereceye yakındı. Görünüşü puslandıran ve engelleyen tozdu. Güneşliğimi indirdim ve kuru bir pus tabakası içinde kaybolan yolun ucunu görmeye çalıştım. Saat 9'u geçiyordu. Catania çıkışında çok zaman kaybetmiştim. Gecenin içinde bir geceydi sanki. Şu ünlü kara yağmur 3. evredeydi. Sokaklar kalın bir kül tabakasıyla kaplanmıştı. Buldozerler sokakları açmaya çalışıyor ve trafiği tıkıyordu. Şehrin dışı daha da beterdi. Dirsekleri çalıştırmadan ilerlemenin imkanı yoktu. Yollar bir paten pisti gibi kayıyor, her tarafta da barikatlar vardı. Fırtınanın üstünde zorlukla çıkan bir uçak gibi Catania'dan 40 kilometre uzaklaştıktan sonra ancak bu cehennemden kurtulabilmiştim. Ama bu kez de geç kalmıştım. Haritama göre 20 kilometre daha kıyıyı takip edip sonra kuzeybatıya sapacaktım. Tepelere yaslanmış kulübelerle, viranelerle, kimi kez de kayaların arasından kaybolmuş köylerle karşılaşıyordum. Sola döndüm ve devam ettim. Malaspina hapishanesini gösteren herhangi bir levha yoktu. Manzara değişmeye başlamıştı. Çöl yerini sazlıklara, sarı otlarla kaplı sıkıcı bir ovaya bırakmıştı. Her şey kurutulmuş bir bataklığı andırıyordu. Bu bitevi arazi bana insanı hipnotize edecek kadar tükenmişliği, bir terk edilmişliği çağrıştırıyordu. Tam gözlerim acımaya başlamıştı ki Malaspina ismi karşıma çıktı. Burası dümdüz bir yoldu ve her zamanki yanık toprakların oluşturduğu manzara buraya da hakimdi. Birden yol asfaltsız bir patikaya dönüştü. Acaba bir virajı, bir levhayı kaçırmış olabilir miyim diye düşündüm. Çöl geri geldi. Arazi yeniden yükselmişti. Sivri kayalıklar kırık dökük heykelleri andırıyor, tepeler ufuktan taşıyor, ışığı soğuruyordu. Saat henüz 11 bile değildi ve gölgeler kuru toprağın üzerinde çok güçlü bir şekilde düşmeye başlamıştı. Her yer ay yüzeyi gibi çatlak ve çoraktı. Yanlış olduğumu düşünmeye başlamıştım ki uzaktan hapishane göründü. Dağın yamacına yaslanmış 3 katlı dikdörtgen biçiminde bir binaydı. Yol dümdüz hapishaneye kadar devam ediyordu. Ne girmek ne de çıkmak için başka yol yoktu. Arabamı park alanına bıraktım. Dışarıda rüzgar ve toz tokat gibi yüzüme çarptı. Hem güneş ısısı hem de soğuğun etkilediği garip bir havaydı. Ne sıcak ne soğuk. Gırtlağımda kül tadı vardı. Kum suratıma iğne gibi batıyordu. Rüzgarla savrulan çalılar bacaklarıma yapışmıştı. Güneş gözlüklerimi taktım. Çevreye şöyle bir baktım ve sonra gözlerimi bir noktaya sabitledim. Bir an gördüklerime inanamadım. Binanın tepesinde 3 siyah silüet halinde karaltı duruyordu. Adamlar beni inceliyordu. Nöbetçi miydiler acaba? Ellerimi gözlerime siper ettim ve gözlerimi kıstım. Müthiş bir şey. Buralar rahip de. Yuvarlak yakalı cübbeli, rüzgarda uçuşan, soluk benizli, yaşı olmayan, ölüme alışkın üç adam. Bu bostan korkulukları kimdi böyle? Büyük bir gürültüyle demir kapı kendi ekseninde dönerek açıldı. Döndüm ve bana doğru açılan üçgen karaltıyı gördüm. Rahiplere son bir kez bakmak için kafamı kaldırdım ama yok olmuşlardı. Hayal görmüş olabilir miydim? İçeri giremeden kapatırlar endişesiyle kapıya doğru koştum.